Herkese merhaba, ben Aposto ekibinden Erim. Aposto 6.30 kanalında yeni ve heyecan verici bir programla karşınızdayız. Aposto 6.30'un yeni podcast serisi Aposto Mercek, her hafta dünyada öne çıkan gelişmelerden önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuyu mercek altına alacak. Meseleleri arka planlarıyla, farklı alanlara etkileriyle geniş bir perspektiften anlatacak. Aposto Mercek, yoğun ve sürekli değişen günlük gündemin ötesine geçip önemli konulara bir adım uzaktan bakmamızı, insanlığı ve dünyanın nereye gittiğini anlayabilmemizi sağlayacak. Serinin ilk bölümünde Aposto editörlerinden Tanem Zaman, geçtiğimiz günlerde hepimizin dikkatini çeken, büyük bir insanlık dramına sahne olan İsrail-Filistin çatışmasını ele alacak. Aposto Mercek'in 2 bölümlük İsrail-Filistin dosyasının ilk bölümü, geçmişten günümüze İsrail ve Filistin arasındaki ilişkiyi inceleyecek, bugün yaşananları anlamak adına tarihe ışık tutacak.
İsrail-Filistin meselesi yaklaşık 125 yıldır insanlığın çözemediği en büyük problemlerden biri olarak göze çarpıyor. Onlarca yıldır insani dramlara sahne olan bu meselede barış ve uzlaşma bugün hiç olmadığı kadar uzak gözüküyor. Umudun giderek azaldığı bu ortamda vahşet ve utanç sürekli olarak artıyor. Peki nasıl oldu da bugünlere geldik? Aradan geçen 125 yılda onlarca savaş ve çatışma sadece acıları büyütürken neden hiçbir şey değişmedi? Aposto Mercek'in ilk bölümünde İsrail-Filistin meselesinin tarihini inceleyecek, bugüne uzanan yolda yaşananları ve yapılan hataları ele alacağız. Bölüm 1. Kutsal Topraklar. Günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce, şu anda İsrail ve Filistin'in oluşturduğu topraklar yoğunluklu olarak Yahudilerin yaşadığı bir bölgeydi. Fakat M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu o dönemde Yahudi halkının yaşadığı toprakları fethetti. Bunun üzerine birçok Yahudi, bu dönemlerde yurtlarından ya sürüldü ya da göç etmek zorunda kaldı. Yahudi diasporası, Yahudilerin yaşadıkları coğrafyadan sürülüp farklı ülkelerde farklı topluluklar oluşturarak hayatlarını idame ettirdiği dönemi kapsıyor. Bu dönemde Orta ve Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok yerde Yahudi toplulukları oluştu. 19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde ise Avrupa'da milliyetçiliğin en keskin dönemiydi diyebiliriz. Kıta Avrupa'sının önde gelen güçlerinden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun içinde dahi en az 10 ayrı millet kendi devletlerini kurmak istiyordu. Milliyetçi ideolojilerin giderek daha fazla yayıldığı bu dönem, Yahudi halkı içinde bir vatan arayışını teşvik eden Siyonist hareketin başlangıcı oldu. Bir Yahudi milliyetçilik hareketi olan Siyonizm, Yahudilere tarihsel toprakları olan Siyon'a, yani eski ayette bahsedilen İsrail topraklarına dönme hakkını sağlamak ve bir Yahudi devleti kurmak amacı taşır. Siyon bu bağlamda kutsal bir kavramdır ve Siyonizm bu fikirleri temel alır. Bu hareketin başlamasının ardındaki diğer sebep ise Yahudi halkının yüzyıllardır süregelen ve giderek artan ayrımcılık ve zulümle karşı karşıya kalmasıydı. Özellikle Doğu Avrupa'da yaşayan Yahudiler, pogromlar ve ayrımcı yasalar nedeniyle büyük bir güvensizlik içindeydiler. Bu zorluklar ve ayrımcılık birçok Yahudi için terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına göç etme fikrini çekici hale getirmişti. Yahudilerin bu coğrafyadan ayrı kaldığı süreçte ise İslam'ın doğuşu ve yayılmasıyla beraber bu bölgelerdeki Arap nüfusu artmış ve Müslüman devletler tarafından yönetilmeye başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'na yaklaştığımız dönemlerde ise bölge Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeydi. Bu dönemde Filistinli Arapların yaşadığı topraklara artan bir Yahudi göçü başladı. Öte yandan İngiltere, Birinci Dünya Savaşı döneminde Balfour Deklarasyonu ile Siyonist harekete olan desteğini göstermişti. Bu yayımlanan deklarasyon, 1917'de İngiliz hükümeti tarafından Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarında milli bir yuva kurmalarını resmi olarak desteklediği bir belge niteliğindeydi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dağılan Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan bölgenin kontrolü Sykes-Picot Anlaşması ile birlikte İngiltere ve Fransa arasında paylaşıldı. Bu tarihi dönem Avrupa'da yaşayan Yahudilerin neden bu yeni devlet fikrine ilgi gösterdiklerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Siyonizm hareketi modern İsrail'in temellerini atmakta kritik bir rol oynadı. Filistin topraklarının paylaşılmasına dair bu belirsizlik, İsrail-Filistin çatışmasının temelini atmıştı. Bu problemi çözmek için İngilizler, başlangıçta Araplar ve Yahudilerin çıkarlarını dengelemeye çalıştıkları bir yönetim oluşturdular. Ancak çok geçmeden kendilerini giderek artan bir iç savaşın ortasında buldular. Bölüm 2. Dünya Savaşları ve Göç. Savaşlar arası yıllar olarak adlandırdığımız 1920 ve 1938 yılları arasında Filistin topraklarına 320 binden fazla Yahudi göç etti. 1938 yılında ise Yahudi nüfusu bölgenin toplam nüfusunun neredeyse %30'unu oluşturuyordu. Bu süreç içinde Yahudiler toprak sahiplerinden toprakları satın almaya başladılar. O dönem Filistin topraklarının %7'sinin tapusunu bulundurmalarına rağmen bu topraklarda yaşayan ve çalışan Filistinli çiftçileri yerlerinden ederek hem toprağı hem de iş gücünü kontrol etmeye başladılar. Tüm bu gelişmeler 1920 ve 30'larda Yahudiler ile Filistinli Araplar arasındaki gerilimi arttırdı. Bunun üzerine Filistinli Araplar kendilerini Filistin milleti olarak görmeye başladılar. Ve bu artan milliyetçi duygu 1936'da Filistinli Arapların İngilizlere karşı ayaklanmasıyla sonuçlandı. Arap ayaklanmasında Filistinli Araplar temel olarak Filistin'de Yahudi göçmenlerin artmasını, Filistin topraklarının satın alınmasını ve Yahudi yerleşimlerinin genişlemesini protesto ettiler. İngilizler isyanı bastırmak için oldukça sıkı önlemler aldıktan sonra 1939'da daha fazla göçmenin gelmesini engellemek amacıyla Filistin'e olan Yahudi göçüne sert sınırlamalar getiren Beyaz Kağıt adlı beyannameyi yayımladılar. Göç sınırlamasıyla beraber bu beyanname aynı zamanda 10 yıl içinde bir Arap-Yahudi ortak devletinin kurulmasını vaat ediyordu. Her iki taraf da bu fikri beğenmedi. Yahudiler Avrupa'dan kaçmak zorunda oldukları bir dönemde İngiltere'nin göç sınırlaması koymasından memnun değildi. Filistinli Araplar ise bir devlet kurmak için 10 sene beklemek zorunda kalmaktan mutsuzluk çekiyorlardı. Ve sonra İkinci Dünya Savaşı başladı. Nazi Almanyası tarafından Avrupa'nın Yahudi nüfusunun 3'te 2'sine denk gelen 6 milyon Yahudi sistematik olarak katledildi. Holokost, dünyaya Yahudilerin karşı karşıya olduğu tehdidin ciddiyetini göstermekle beraber Yahudiler için daha güvenli bir yaşam alanının gerekliliğini ortaya koydu. Bölüm 3. Bir Devletin Doğuşu. İkinci Dünya Savaşı'nın ağırlığının ardından İngilizler, Filistin meselesinin içinden çıkamayacaklarını ve Filistin gibi kolonilerin kendilerine değer kazandırmaktan çok sorun çıkardığını fark ettiler. Bunun üzerine de Filistin meselesini yeni kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'e teslim ettiler. Birleşmiş Milletler, 1947 yılında Filistin topraklarını ikiye ayıran bir bölünme planını kabul etti. Bu plan bir yanda Yahudi devletini, diğer yanda Arap devletini kurmayı öngörüyordu. Fakat bu işe yaramadı. Birleşmiş Milletler planı açıkladıktan kısa bir süre sonra Arap-İsrail Savaşı patlak verdi. Bu savaş arkalarında Mısır, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan'ın da olduğu Filistin ve İsrail arasında gerçekleşti. Ve büyük bir insanlık trajedisiydi. Binlerce insan öldü ve yüz binlercesi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaşı İsrail kazandı ve 14 Mayıs 1948'de ülkenin ilk başbakanı olacak David Ben-Gurion, İsrail'in bağımsızlığını ilan etti. İki taraf arasında ateşkes 1949'da imzalandı. İsrail, savaşı kazanmasıyla beraber Birleşmiş Milletler tarafından önerilen bölünme planından daha fazla toprak ele geçirdi. Savaş sonrasında 700 binden fazla Filistinli mülteci haline geldi. Çoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı ve komşu ülkelerdeki mülteci kamplarına sığındı. Ateşkese yol açan Cenevre Anlaşmaları çerçevesinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs, Ürdün'ün kontrolü altına alındı, sonrasında da ihlak edildi. Gazze Şeridi'ni ise Mısır kontrolü altına aldı. 1948 Arap-İsrail Savaşı, İsrail için bağımsız bir devlet olmalarının başlangıcıydı. Fakat Filistin için ise Türkçe'de felaket anlamına gelen Nekbe, Filistin toplumunu evsiz ve devletsiz bıraktı. Evlerinden ve köylerinden zorunlu olarak göç ettirilen Filistinliler, kısa zamanla geri dönebileceklerini düşünerek ev anahtarlarını yanlarına aldılar. Bu anahtarlar, ilerleyen yıllarda bir daha evlerini, doğup büyüdükleri toprakları göremeyecek olan insanlar için yaşadıkları acıların ve ne olursa olsun barındırdıkları umudun bir sembolü olacaktı. Bölüm 4. Savaşlar Dönemi. Bu savaşın ardından bölgedeki gerilimin tırmandığı ve tarafların toprak üzerindeki kontrolü için savaştığı sürekli çatışma dönemine girildi. Sina Savaşı olarak da bilinen Süveyş krizi, İsrail'in İngiltere ve Fransa ile işbirliği içinde Mısır'a ait Gazze'yi ve Sina Yarımadası'nı 1956'da işgal etmesiyle başladı. İşgal, zamanın Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesine yanıt olarak başladı ve aslında İsrail'in kanalın kontrolünü yeniden kazanması amacını taşıyordu. İsrail ve müttefikleri bu savaşta bir dizi askeri hedefe ulaştılar fakat ABD ve Sovyetler Birliği'nin yoğun siyasi baskısı sonucunda bölgeden geri çekildiler ve kontrolü Mısır'a verdiler. Orta Doğu'da 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında nispeten sakin bir dönem yaşandı. Ancak siyasi durum hala diken üstündeydi. Arap ülkeleri, İsrail'in 1948 savaşındaki zaferinin bir sonucu olarak yaşanan askeri kayıplardan ve yüz binlerce Filistin'in mülteci olmasından dolayı öfkeliydi. Öte yandan birçok İsrailli, başta Mısır olmak üzere komşu Arap ülkelerinden gelen varoluşsal bir tehdit altında olduklarına inanıyorlardı. Bu arada 1964 yılında Arap-İsrail çatışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü yani FKÖ kuruldu. FKÖ'nün kuruluş amacı Filistin halkının ulusal haklarını savunmak ve İsrail'e karşı bağımsızlık mücadelesi vermekti. 1967'de Mısır'ın İsrail'in Kızıldeniz'e tek erişim noktası olan Tiran Boğazı'nı kapattığını açıklamasıyla İsrail kendini stratejik tehdit altında hissetmeye başlamıştı. İsrail ile komşuları arasında yıllarca süregelen diplomatik gerginlik ve çatışmaların tırmanmasıyla da 6 gün savaşı başladı. İsrail, Mısır'dan Sina Yarımadası ve Gazze'yi, Ürdün'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü, Suriye'den de Golan Tepelerini ele geçirdi. Sadece 6 gün süren savaş, Birleşmiş Milletler tarafından aracılık edilen bir ateşkesle sona erdi. Bu, İsrail'in topraklarını 4 kat genişlettiği ve bölgedeki siyasi dengeyi değiştirdiği bir dönem oldu. Ancak bu topraklar üzerindeki kontrol, çatışmanın devam etmesine neden oldu. İsrail, bu topraklarda yerleşimler kurma politikasını hızla başlattı. Bu politika, Yahudilerin Filistin topraklarında kendilerine yerleşim yerleri inşa etmesini kapsıyordu. İsrail, bu yerleşimlerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğini savunuyordu. Bu yerleşimler, uluslararası hukuka göre yasa dışı. Fakat İsrail, Filistin'in bir devlet olmadığını iddia ederek bu yerleşimlerin yasa dışı olmadığını savunuyor. İsrail yerleşimleri, Filistin topraklarının işgal edildiği, Filistinlilere yönelik toprak kayıplarının yaşandığı ve insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği birçok sorunu beraberinde getirdi. Uluslararası toplumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayanarak İsrail'in bu yerleşim politikasını kınadı, bu yerleşimlere yaptırımlar uyguladı ve İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerine yardımcı olmaya çalıştı. İsrail-Filistin çatışmasının yıllarca kızışarak devam etmesinin ve ikili arasındaki barış sürecinin bir türlü sonuçlanamamasının arkasındaki sebeplerden biri de bu. Kaybettikleri toprakları geri kazanmayı umarak Mısır ve Suriye 6 Ekim 1973'te Yahudiler için en kutsal gün olan Yom Kipur'da İsrail'e karşı ani bir saldırı başlattı. Son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz Yom Kipur Savaşı olarak bilinen bu savaşın en şaşırtıcı noktalarından biri, İsrail'in bu savaşa hazırlıksız yakalanmış olmasıydı. İlk aşamada İsrail, zorlu savaş koşullarında geri çekildi, ancak sonradan toparlandı ve cepheyi kırdı. Savaş, aynı sene Birleşmiş Milletler aracılığıyla bir ateşkesle sona erdi. İsrail, Sina Yarımadası'ndan geri çekildi ve savaş sonrası diplomatik müzakereler sürdü. Siyasi açıdan net bir zaferin kazanılmadığı bu savaşın ardından İsrail halkı hükümetin bu savaşa karşı hazırlıksızlığını eleştirdi. Çok geçmeden dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir görevinden istifa etti. 1978'de İsrail ve Mısır bölgede barışın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak kabul edilen Camp David anlaşmalarını imzaladı. O zamanki ABD Başkanı Jimmy Carter moderatörlüğünde imzalanan bu anlaşma, İsrail güçlerinin Sina Yarımadası'ndan çekilmesi ve her iki ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tanınması gibi önemli hükümleri içeriyordu. Aynı zamanda bu anlaşmalar ile Mısır, İsrail'in varlığını resmi olarak tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ülkesi oldu. O sırada İsrail'in Filistin'i işgalinden ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin değişmemesinden rahatsızlık duyan Filistinliler İsrail hükümetine karşı bir isyan başlattı ve bu birinci intifadaya, yani Türkçe karşılığıyla birinci ayaklanmaya yol açtı. İlk başta İsrail ürünlerine karşı boykotlar veya İsrail vergilerini ödememe gibi şiddetsiz protestolarla başlayan bu isyan taş atma eylemlerine dönüşmeye başladı. İsrail güçlerinin bunlara cevap olarak sert müdahalede bulunmasıyla ayaklanma şiddetli bir hal aldı. 1987 ve 1993 seneleri arasında gerçekleşen birinci intifadada yaklaşık 1000 Filistinli ve 100 İsrailli hayatını kaybetti. Aynı zamanda birinci intifada şu anda Gazze şeridini kontrol eden ve birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın kuruluşunu da gördü. Bölüm 5. Barış çabaları ve başarısızlıklar. Birinci intifadanın ardından Oslo barış süreci başlatıldı. İsrail ve FKÖ arasında gerçekleşen gizli müzakerelerle başlayan bu süreç, 1993 yılında Beyaz Saray'da Oslo anlaşmalarının imzalanmasına yol açtı. Bu anlaşma, dönemin ABD Devlet Başkanı Bill Clinton'ın arabuluculuğunda iki taraf arasında gerçekleşen ilk resmi barış çabası önemini taşıyordu. Oslo Anlaşması, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze şeridi ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerinden çekilmesini, Filistinlilerin kendi topraklarında özerklik sağlamasını ve sonuç olarak da Filistin yönetiminin kurulmasını öngördü. Filistin yönetiminin başkanı Yasser Arafat oldu. Anlaşmanın imzalanmasındaki en sembolik an şüphesiz ki İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ve FKÖ lideri Yasser Arafat'ın Beyaz Saray'ın bahçesinde el sıkışmalarıydı. İsrail ve Filistin arasında tarihte ilk kez bir barış sürecinin başlangıcını temsil eden bu el sıkışması tüm dünyada büyük bir sembolizme sahipti ve barışın mümkün olduğuna dair umutların yeşermesine neden oldu. 1994'te Rabin ve Arafat, İsrail Dışişleri Bakanı Shimon Peres'le birlikte Orta Doğu'da barış sağlama gayretlerinden ötürü Nobel Barış Ödülünü kazandılar. Oslo barış süreci kapsamında 5 yıl içinde nihai bir anlaşmaya varılması gerekiyordu. Fakat bu anlaşma hiç gerçekleşmedi. O süreçte İsrail'de giderek kuvvetlenen sağcı kitle Filistinlilere taviz verme niyetinde değildi. Ve Arafat'ın başında olduğu FKÖ'yü bir terör örgütü olarak gördükleri için herhangi bir anlaşmaya şiddetle karşıydılar. Bu sağcı kitlenin başında ise şu anki İsrail Devlet Başkanı, o zamanın ana muhalefet lideri Benjamin Netanyahu geliyordu. Netanyahu, Rabin hükümetini barış sürecine karşı eleştiriyor, Filistin topraklarını geri verme fikrine karşı çıkıyor ve anlaşmaların İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığına karşı kamuoyunu ikna etmeye çalışıyordu. Bu dönemde özellikle Oslo anlaşmalarının ardından İsrail'de ciddi siyasi kutuplaşma yaşandı. Bu kutuplaşma sonucunda Rabin 1995 yılında Oslo anlaşmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen bir barış mitinginde aşırı sağcı bir İsrailli olan Yigal Amir tarafından suikasta uğradı. Bu olay İsrail'de büyük bir şok yaratmakla beraber barış sürecinin ilerlemesinde olumsuz etkiledi. Rabin'in öldürülmesi siyasi atmosferi daha da gerginleştirdi ve barışın ilerlemesini engelledi. Netanyahu, Rabin'in suikastı sonrasında İsrail Başbakanı olarak görevi devraldı ve bu dönemde İsrail'in politik atmosferi daha da sağa kaydı. 1999'a kadar başbakanlık yapan Netanyahu'nun yerini Filistin'le olan barış sürecini ilerletme sözü veren İşçi Partisi'nden Ehud Barak devraldı. 2000 yılında Barak, Filistin yönetimi lideri Arafat ile müzakere masasına oturmak için ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Camp David'de ağırlandı. Fakat 2 haftalık yoğun görüşmelere rağmen bir anlaşma yine sağlanamadı. Camp David zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından birkaç ay sonra ise ikinci intifada patlak verdi. Eylül ayında İsrail'in sağcı muhalefet lideri Ariel Sharon, Likud Partisi'nden bir delegasyon ve yüzlerce ayaklanma polisiyle beraber Müslümanlar için üçüncü en kutsal yer olan Mescid-i Aksa Camii'nin içinde bulunduğu Tapınak Tepesi'ni ziyaret etti. Tapınak Tepesi de Yahudiler için en kutsal yerdi ve 1980'de Doğu Kudüs'ün topraklarına eklenmesiyle İsrail'in egemenliğine geçmişti. Sharon'un Tapınak Tepesi'ni ziyaret ettiği esnada Filistinliler arasında protesto başladı ve İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesiyle birlikte çatışmalara evrildi. Öte yandan İsrail hükümeti 2002 yılında Yahudi yerleşimlerini korumak için Batı Şeria ile arasına bir duvar inşa etti. Bu duvar Filistin toprakları üzerine inşa edildiği için Filistin köylerinin bazıları duvarın bir tarafında, diğerleri ise diğer tarafında kaldı. Bu duvar Filistin topraklarını bölerek hareket özgürlüğünü kısıtladı, aileleri ayırdı ve tarım arazilerine erişimi engelledi. 2005 yılına kadar devam eden ikinci intifada, birinci intifadadan daha şiddetli ve ölümcül bir dönemdi. En az 4000 Filistinli ve 1000 İsrailli hayatını kaybetti. Birinci intifada yaygın sivil itaatsizlik ve protestolarla karakterize edilen bir dönemken, ikinci intifada canlı bombalar, silahlı çatışmalar gibi daha fazla şiddet içeren olaylara sahne oldu. 2004'ün sonuna doğru FKÖ lideri Arafat hayatını kaybetti. Arafat'ın ölümünün ardından Filistin Kurtuluş Örgütü içinde önemli bir figür olan Mahmut Abbas, Ocak 2005'te yapılan özel bir seçimde Arafat'ın yerine geçti. Arafat'ın ölümünün intifadanın gücünü azalttığı ve nihayetinde sonlandırdığı düşüncesi yaygın olsa da, ikinci intifada resmi olarak İsrail Devlet Başkanı Ariel Sharon ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın iki taraflı ateşkes ilan etmesi ve Şarm el-Şeyh'te gerçekleşen zirvede el sıkışmasıyla sona ermiştir. Fakat o süreçte Filistinler arasında da giderek artan bir siyasi etkiye sahip olan Hamas ve İslami Cihat, bu ateşkesin kendileri için bağlayıcı olmadığını belirtmişti. Bununla birlikte zirveden bağımsız olarak Gazze şeridindeki İsrail askerleri ve yerleşimciler tek taraflı olarak geri çekilme kararı aldı. Fakat bu sefer de Filistinlilerin Gazze'den İsrail'e hareket özgürlüklerini kısıtladılar. Ocak 2006'da Hamas, Filistin seçimlerinde FKÖ'nün siyasi fraksiyonu olan Fatah'tan daha fazla oy aldı. Bunun üzerine Hamas'ı bir terör örgütü olarak gören ABD ve diğer ülkeler Filistin yönetimine yaptıkları maddi yardımı durdurdular. Fatah ve Hamas başlangıçta Batı Şeria ve Gazze'yi birlikte yönetmek üzere anlaştılar, ancak bu anlaşma hızla başarısız oldu. Hamas 2007'de Gazze'yi ele geçirdi ve bölge Batı Şeria'da bulunan FKÖ hükümetinden koptu. Hamas halkın desteğini bir ölçüde İsrail'e karşı olan militan yaklaşımından kazansa da, Gazze'de sağlık, eğitim ve yardım alanlarında gerçekleştirdiği sosyal hizmet projeleri geniş bir destek tabanı oluşturmasına büyük ölçüde yardımcı oldu. Bu projeler okullar, camiler ve klinikler inşa etme gibi çeşitli sosyal hizmet projelerini içeriyordu. Gazze'de Hamas'ın yükselişi, Batı Şeria'yı yöneten FKÖ ile aralarındaki politik rekabetin beraberinde çatışmayı körükledi. Ve bu iç çatışmalara sebep oldu. Öte yandan Hamas silahlı bir örgüt olarak faaliyet gösteriyor ve İsrail'e karşı roket saldırıları ve canlı bombalar gibi peş peşe terör saldırıları gerçekleştiriyordu. İsrail ise bu saldırılara karşılık olarak Filistin topraklarına uzun süreli ve son derece şiddetli işgalle yanıt verdi. 2007'de İsrail maruz kaldığı yüzlerce roket saldırısının ardından Gazze şeridini işgal etti. Bir aydan kısa süren bu savaş, Filistin'de yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu. 2013'te ABD, Filistin otoritesi ve İsrail ile yine müzakere masasına oturmak istedi. Fakat Yahudi yerleşkelerinin fazlalaşması, Filistinlilerin çeşitli uluslararası organizasyonlara katılması ve karşılıklı rehine sorunlarından dolayı yine bir anlaşmaya varılamadı. Bu süreçte devam eden karşılıklı çatışmalar sonrasında 2014 yılında Hamas, 3 İsrailli genci kaçırdı ve öldürdü. Bu olayın üzerine İsrail Gazze'yi 2014'te tekrar işgal etti. İsrail tarafından koruyucu hat operasyonu olarak adlandırılan bu savaş yaklaşık 50 gün sürdü ve neredeyse 2000 Filistinli sivil hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurduğu ve sonrasında binlerce askerle kara operasyonu başlattığı bu çatışmada Gazze'nin şehir altyapısı da ciddi zarar gördü. Filistin ise bu sefer roket saldırılarını İsrail'in büyük şehirlerine düzenledi, 60'tan fazla İsrailli hayatını kaybetti. Bu savaşta ABD, Mısır ve bölgesel diğer güçler aracılığında bir ateşkes oluşturulmasıyla sona erdi. 2016 senesinde geldiğimizde ise ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla beraber İsrail ve Filistin krizi farklı boyutlara evrildi. Trump, 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurdu ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını söyledi. Bu karar uluslararası düzeyde birçok lider tarafından eleştirildi ve özellikle Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da büyük protestolara neden oldu. Bunun üzerine 2020'nin başlarında Trump yönetimi Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Daha önceki birçok barış planı gibi İsrail-Filistin meselesini çözmeyi amaçlayan bu öneri paketi, Filistinlilere önemli ekonomik yardımlarla iki devletli çözümü öngörse de birçok analist tarafından tek taraflı olarak eleştirildi. Fakat barış planının şartları dışında bir sorunu daha vardı. Bu barış planının ne hazırlanma sürecine ne de toplantılarına Filistin yönetimi davet edilmişti. Şartların da oldukça tek taraflı olduğu bu tartışmalı barış planını Filistin reddetti. 2021'e geldiğimizde ise İsrail polisi o sene Ramazan'a denk gelen Mayıs ayında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu da İsrail ve Hamas arasında 200'den fazla Filistinli ve 10'dan fazla İsraillinin hayatını kaybettiği 11 günlük bir savaşı başlattı. Filistinliler o sırada Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinli ailelerin İsrail tarafından zoraki tahliyesini protesto ediyorlardı. Bu da İsrail polisi ve sağcı aktivistlerle çatışmalara yol açtı. Şiddet, polisin mescit kompleksine girmesinin ardından başladı ve burada taş atan Filistinlilere lastik uçlu mermiler ve şok bombalarıyla müdahale etti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskından öfkelenen Hamas, İsrail'e en az 150 roket fırlattı ve İsrail de hava saldırılarıyla karşılık verdi. Çatışmalar, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Şeyh Cerrah mahallesindeki ailelerin tahliye kararını ertelemesiyle sakinleşti. Bir de İsrail'in 2020'den günümüze süre gelen Arap ülkeleriyle normalleşme çabalarına göz atalım. 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştiren İsrail, hemen sonrasında da Fas ve Sudan'la ilişkilerini düzeltmişti. Son zamanlarda ise gözler, normalleşme yolunda olan İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerinin üstündeydi. Analistler, Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini düzelttiği takdirde bütün Arap ülkelerinin de 1948'den bu yana İsrail ile düşman olan Suudi Arabistan'ı takip edeceğini söylüyordu. Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz Mart ayında İsrailliler arasında iç bölünmeye sebep olan Yüksek Mahkemenin gücünü zayıflatacak bir yargı reformunu gerçekleştirdi. Bu, ülke genelinde aylarca devam eden protestoların neden oldu. Yargı reformu, Netanyahu'nun son yıllarda iktidarda kalmak için çok sayıda seçim zorlamasının ardından geldi. Reformun ülke içindeki demokratik dengeyi zayıflatacağını ve hatta Netanyahu'nun yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra liderlikte kalmasını sağlamak için hazırladığı düşünülüyordu. Temmuz'da yasa haline gelen bu reform hakkında İsrail içinde yapılan bir ankete göre İsraillerin %56'sı yargı reformunun iç savaş çıkmasına neden olacağından korkuyordu. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler 2023 yılında en az 700 kez Filistinlilere şiddetli saldırılar düzenledi. Bu kurum tarafından kaydedilen en yüksek sayıydı. Ve 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları İsrail'e karşı Aksa Tufanı isimli operasyon başlatarak Gazze şeridinden İsrail'e binlerce roket fırlattı. İsrail, Hamas'a karşı savaşı ilan etti. Bunun üzerine İsrail, Yom Kipur Savaşı'ndan bu yana ilk defa savaş kararı aldı ve Gazze'ye büyük yıkımlara yol açan hava saldırıları başlattı. Aposto Merceği'nin ilk bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde bugün yaşanan savaşın bölgedeki etkilerini inceleyecek, yaşananlara karşı verilen tepkilerin ve tutumların bölgeye ve dünyaya olası etkilerini konuşacağız.